Ayrım 3, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 30. NATO ve Terörizm. Bugün avukatınız Hasan Ölçer'le görüştüm. O nasıl, sağlığı, keyfi nasıl, İstanbul'da mı? Çok iyi, size daimi selamımı var. Bir vesile, Prof. Hasan Köni ile de yine bir telefon görüşmesi yapma fırsatı buldum bugün. Baran'ın aynı sayısında bir tevafuk olarak her ikinize ait, aynı istikametteki görüş olarak yayınlanan NATO reddini bu vesileyle tekrar ifade etti. Bu hakikatin ilelebet gizlenemeyeceğini tekrar vurguladı. Artık bunun apaçık ilan vaktinin geldiğini belirtti. Şüphesiz öyle. Türkiye'de yabancı askeri üs bulunmamalıdır. Amerika'nın niçin Türkiye'de üsleri var, niçin? Amerikan yankileri niçin Türk limanlarını Irak ve Afganistan'daki Müslümanları öldürmek üzere asker ve silah taşımak için kullanabiliyor, niçin? Türk kadınlarından fahişe olarak istifade etmek üzere nasıl olup da Türkiye'ye gelebiliyorlar? Bunu biliyor olmalısınız. Amerikan askerlerine Müslüman Türk kadınlarının fahişelik yapması hiç kabul edilebilir mi? Biliyorsunuz Türkiye'de sabetaycı, gizli Yahudi ve Balkan Bektaşiliğinin açtığı batıcı bir cereyan var. Hep bunun neticesi bunlar. Bu yüzden birçok Türk ve Türk hükümeti Batı emperyalizminin ve batıcı kültürün bir ajanı oldu. Aslına bakılırsa hemen herkes de farkında bunun. Bu arada Prof. Hasan Köni'nin Milletler Arası Terörizm konulu bir sempozyumda yaptığı şu tespit son haddiyle dikkate değerdi. Terörizm siyasi bir teklifin sayesinde yapıldığı bir harekettir. Yani terörizm konusuna benzerine her yerde rastlanılmayan farklı bir perspektif getirdi Sayın Köni. Kesinlikle terörizm Siyonistlerin Araplara hatta bizzat Yahudilere karşı gerçekleştirdiği kıyımın adıdır asıl. İnsanlar Siyonistlerin sinagogları bombalayarak Yahudilerin Filistin'e gitmesini sağlamak istediklerini, bu amaçla Yahudileri bile öldürdüğünü, bu cinayetlerin doğuracağı korku yoluyla Filistin'e göçü teşvik ettiklerini unutuyorlar. Terörizm budur işte. Sudan'ı bombaladıklarında terörizm yine budur. Irak'ı, Suriye'yi ve diğer İslam ülkelerini bombaladıklarında ve bu istikamette operasyonlar yaptıklarında yine terörizm budur. ABD ne yapıyor sizce? Her gün Afganistan'da, Pakistan'da insanları bombalayıp katlediyorlar. Niçin? Kabil'den 15 bin kilometre uzaklıkta değil midir ABD? Arada şu kadar mesafe ve deniz var. Afganistan nasıl olup da ABD'ye bir tehdit teşkil edebiliyor? Tek amaçları dünyayı kontrol edebilmek için orada stratejik bir mevki kazanmak. Ve yine o bölgede her gün pilotsuz uçaklarla sivilleri bombalayıp katlediyorlar. Budur işte terörizm. Başkan Arafat 1974'te New York'a gitmişti. Bir BM toplantısı için oradaydı. O dönemde Cezayir Dışişleri Bakanı olan ve BM toplantısına başkanlık eden Abdülaziz Buteflika davet etmişti Arafat'ı. İşte orada ya bir zeytin dalı yahut bir silahı tercih etmelerini teklif etmişti. Gazeteciler ona tüm o dönem yaptıklarının, koydukları bombaların vesaire ne anlama geldiğini sorunca da şöyle cevaplamıştı. Başkan Arafat: "Siz bana fantom savaş uçaklarınızla ateş sunuyorsunuz, ben de size bombalarımla bunu iade ediyorum. İşte buydu doğru cevap. Anlıyorsunuz değil mi?" Gönüldaş Carlos, bugünlerde süren malum NATO zirvesi hakkında neler düşünüyorsunuz? NATO 60 yıldır süren Batı Avrupa'yı Sovyet ordusundan koruma misyonunu yitirmiştir. Artık onun işi bitmiştir. Geçmişte Sovyet ordusunun tüm Batı Avrupa'yı 48 saatte işgal etme kapasitesi vardı. Bu Amerikan ve İngiliz yetkililerinin resmi tahminiydi. İşte NATO'yu da bu yüzden kurdular. Yani Kızıl Ordu'yu karşılamak ve durdurmak için. Ama şimdi Sovyetler Birliği ortadan kayboldu. Üstelik Avrupa için bu tehdidin geçtiğini 1990'ların başında NATO'da ilan etti. Peki o halde şu anki NATO neyin nesidir? Kime karşı ve niçin vardırlar? Sırbistan'ı imha etmek için mi? Kosova'yı işgal etmek için mi? Dünyadaki en büyük Amerikan üssü Kosova'dadır. Müslüman Kosovalı kadınları fahişeye çevirmek için midir NATO'nun varlığı? Bosna'yı işgal etmek midir peki varlık sebepleri? Yetmiyormuş gibi şimdi de Afganistan'a asker gönderip duruyorlar. Ne demektir bu? NATO, Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü değil miydi? Kuzey Atlantik dururken ne işin var senin Afganistan'da? Kuzey Atlantik neresi? Kabil neresi? Arada ne kadar uzaklık var? Farkında değil misin? Hayır, bu durum kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'dan hemen çıkmasının kolay olmayacağını biliyorum. Ancak ne zamanki Türkiye'de meşru bir İslami rejim kurulur ve adı o olsun yahut olmasın, İstanbul'da yeniden halifelik müessesesi tesis edilir. İşte o zaman böyle bir Türkiye NATO'nun kuyrukçuluğunu bırakır ve tüm bir bölgenin haklarını savunucusu ve sancaktarı olur. Yoksa şu anki güçlü sabetayist yapı başına çöreklenmişken NATO'dan çıkması ve yeniden büyük bir güç haline gelmesi mümkün değildir. Bizim özlediğimiz büyük Türkiye kurulduğunda o sabetayistler, özellikle orduda yüksek rütbede bulunanlar, istedikleri yere, mesela İsrail'e gidebilirler. Şimdi ne olursa olsun hepsi bitecek, hepsi gidecektir. İnşallah gönüldaş Carlos. Allah'a hamdolsun Türkiye'deki sabetayist zincir bilhassa son 4-5 yılda büyük ölçüde dağılmıştır. Sayın Prof. Hasan Köni de bu noktada bizim gibi düşünüyor. Şayet Amerika Türkiye'yi kaybederse tahminimiz o ki ABD 3 sene içerisinde dağılmakla yüz yüze kalacak. Elbette Türkiye Amerikan stratejisi için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye tüm bölgenin kontrolü için anahtar önem taşıyan bir ülkedir. Madem Türkiye'de bir şeyler değişiyor, öyleyse NATO'dan hemen çıkılmalı, tüm yabancı askerler kapı dışarı edilmelidir. Geçmişte söz konusu olan tehditler artık mevcut değildir. Arap ülkeleri bundan hoşnut olacakları gibi İsrail de artık her istediğini yapamayacaktır. Büyük bir güç olması için önce Türkiye'yi hürriyetine kavuşturmak zorundayız. İnsanların unuttuğu bir şey var. Türkiye bugün işgal altında bir ülkedir. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 4 Nisan 2009. Hangi ahlak, hangi hukuk? Demek şu anda hep birlikte bir konferans salonundasınız. 26 Eylül 2009 Cumartesi günü İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde Yeni Devir Hukukçular Derneği'nin düzenlediği ve Prof. Teoman Duralı'nın konuşmacı olarak katıldığı Hangi Ahlak, Hangi Hukuk konulu konferansı kastediyor. Çok güzel. Şu an düzenlemekte olduğunuz konferans ilginç olmalı. Çok ilginç bir konusu var, adalet. Katılabilmeyi çok isterdim. Bu babda söyleyebileceklerim şu şekilde. Her ne kadar değişmez mutlak ahlaki prensipler var olsa da, bahsin bütünü bakımından medeniyete, dine, zamana, tekniğe, ilme göre değişen bir niteliktedir mesele. İçtimai ahlak bu zaviyeden bakılırsa aslında kültürel bir meseledir. Ahlaki prensipler sayesinde hayatımızı sürdürebildiğimiz ölçülerdir. Buysa nihai tecritte imana bağlıdır. İmanla ahlak arasında böyle bir bağ vardır. İşte bu iman ve ahlak bağı sebebiyledir ki hangi şartlar altında bulunursak bulunalım, isterse işkenceye maruz bırakılalım, kendimizi hep bu prensiplerle bağlı hissederiz. Şartlardan bağımsız olarak bu iman kutbu merkezinde bir hayat, ahlaki bir hayat sürdürürüz. Sürdürme arzu ve gereği duyarız. Ya ahlak ve adalet? Toplumdaki ahlakın izafiliğinden dolayı ahlak ve adaletin birbiriyle bağlantılı olmadığına yönelik bir yaklaşım görülüyor bugün dünyada. Homoseksüel evlilikler kimi ülkelerde 20 yıl önce yasa dışıyken şimdi kanunidir mesela. Eşini aldatma geçmişte birçok ülkede cezaevine atılmayı gerektiren bir suçken, gayri ahlaki olsa da şimdi kanunu ilgilendiren bir suç nevi değildir mesela. Evet, ahlak mücerred seviyede adaletle doğrudan bağlantılıdır. Bu da zaten iman ettiğiniz kutupla, inançla, vahiyle, ki bizim için Kur'an'dır, bağlantılıdır, ona dayanır. Ne var ki günümüzde devletin tatbik ettiği adaletle toplumda kısım kısım yahut çoğunlukla paylaşılan inançların tezahürü olan ahlak çatışmakta, inanç gereği teşekkül eden ahlakın neticesi olan bir adalet yerine ikili bir yapı hüküm sürmektedir. Ahlaki prensiplerinizin size yap dediği şeyi yapmak, kimi zaman sizi yerleşik adalet mekanizmasına karşı suç işleyen bir kişi mevkiine sokmaktadır. Bir akrabanıza saldıran, zayıf bir insana saldıran kişiye şiddetle mukabele etmeniz dahi suç olarak addedilmektedir. Oysa ahlaki prensipler zayıfa her ne şartta olursa olsun yardım etmeyi emretmektedir. Örnek olarak bir saldırı karşısında bir küçük çocuğun kendini savunmasını nasıl beklersiniz? Fakat böyle bir durumda hadiseye müdahil olup saldırgana şiddetle müdahale ederseniz, ahlaken iyi ama kanunen suç olan bir fiili işlemekle yüz yüze kalacak, yani güya adalete karşı gelmekle suçlandırılacaksınız. Diğer taraftan aynı adalet mekanizması altındaki bir ülkede, farklı bölgelerin bile farklı ahlak telakkileri, buna bağlı adalet anlayışları bulunabilmektedir. Farklı inançların tesiri yanında farklı bölgeler, alışkanlıklar, örfler, gelenekler, kimlikler de bunda belirleyici bir rol oynayabilmektedir. Mesela Brezilya'nın kuzeyi ile güneyinde birbirinden çok farklı ahlak telakkileri mevcuttur. Türkiye'den gelen arkadaşlar da öyle. İstanbul'dan gelenle Malatya'dan gelen aynı değil. Türkiye'nin batısından gelen bir Türk'le doğusundan gelen bir Kürt aynı değil. Böyle olunca ferdin yahut toplum unsurlarının ahlak ve adalet anlayışlarıyla devletinki çatışmakta, işte başta sözünü ettiğim ahlakla adalet birbirine bağlı değildir anlayışı bu çatışmanın izahıymışçasına kabul etmekte. İşte başta sözünü ettiğim ahlakla adalet birbirine bağlı değildir anlayışı bu çatışmanın izahıymışçasına kabul edilmektedir. Batıda veya Batı tesiriyle biçimlenmiş yerlerde, mesela Latin Amerika'da durum bu merkezdedir. Burada devletle toplumun aynı inanç merkezinde bir ahlak ve adalet anlayışı tesis edemediklerini tespit etmek durumundayız. Oysa hakikatte böyle bir ahlak ve adalet ayrımı bana göre olamaz. Toplum elbette değişecektir ancak temel ahlaki prensipler değişmemelidir yahut toplum değişecekse bile adalet toplumda değişen bir inancın tezahürü olarak ona paralel olarak değişmelidir. Her iki halde de inanç, ahlak ve adalet birbirinden ayrılamaz. Keşke ben de konferansta sizinle olabilseydim, söylenenleri işitebilseydim, bir şeyler öğrenebilseydim ve kim bilir belki de birkaç fikrimi sizlerle paylaşabilseydim. İnşallah hiç olmazsa Baran'da bu konferansta dile getirilenleri okuma şansım olur. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 26 Eylül 2009. Mossad operasyonları ve Mossad'a operasyonlarımız. Mossad tarafından 20 Ocak 2010 tarihinde Dubai'de şehit edilen İzzettin el-Kassam Tugayları kurucularından Mahmud el-Mebhuh vesilesiyle konuşmak istiyorum bugün. İzzettin el-Kassam, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Gazze ve Filistin'in kalan bölgelerindeki askeri koluydu malum. İşte bu zat, son derece organize olmuş bir grup Mossad ajanı tarafından katledildi. Ajanların kullandıkları pasaportlar sahteydi fakat doğru kimlik bilgileri ihtiva ediyordu. Çoğunlukla çifte tabiyet sahibi İsraillilere aitti bu kimlik bilgileri. Bu suikast sonrasında Dubai'nin büyük ölçüde rahatsız olduğunu gördük. Çünkü son zamanlarda birkaç başka suikast daha gerçekleşti burada ki bir iş merkezi cazibesiyle öne çıkan Dubai için böylesi hadiseler iyi değildir. Dubai bundan birkaç yüzyıl önce küçük bir balıkçı limanıydı ve İngilizlerce Hindistan'a yapılan altın ticaretinin kontrolünde kullanılıyordu. O devirler Hindistan'da banka yoktu ve bunun yerine altın muhafaza ediliyordu. Dubai de bunun nakil yoluydu. Bağımsızlığını kazandıktan sonra ise turizm ve her türlü nakliye yahut kaçakçılık işinde yoğunlaştı. Her neyse Dubai, İsrail ile geniş çaplı iktisadi ilişkileri olan bir şehir devleti. İsrailli resmi yetkililer de diledikleri zaman emirliklere gelip konferans veya benzeri toplantılara katılabilmekteydi. Ne var ki İsrail bu açıklık politikasını kötüye kullanmış oldu böylece. Dubai şimdi kalkmış milliyetçi, İsrail ve Mossad karşıtı politikalara yaslanarak nafile yere sızlanıyor. Bundan başka bir diğer nokta, gazetelerde, radyo ve televizyonlarda şöyle bir değerlendirmeye rastladım. Mossad düşmanını yok etmesi bakımından değil ama olayın failleri bakımından büyük bir hata yaptı ve ajanlarının hemen hepsinin görüntü ve kimliklerini açık etti. Oysa insanların unuttuğu bir şey var. Bu yeni bir hadise değil. Mossad daima böyle çalışır. Onlar asla tamamen saklanmazlar. O derece gizli saklı iş yapmazlar. Daima sahte pasaportla iş yaparlar ve böylece elçiliklerden yardım da alabilirler. Oldukça açıktırlar yani. Fransız polisi, FHKC Avrupa Dış Operasyonlar Bölümü sorumlusu Kumandan Muhammed Budiyah gibi yoldaşlarımızın öldürüldüğü böylesi özel operasyonlardan sonra faili olarak yine bu şekilde davranan Mossad ajanlarını ve sahte pasaportlarını tespit etmiştir. Fransız polisi son derece tecrübelidir ve bu olayda da işlerini gayet iyi yapmış, Mossad komandolarının sahte pasaportlar ardındaki gerçek isimlerini, bu kişilerin kaldığı evi kiralayan Paris'teki diplomatı falan dahi belirleyebilmiştir. Hatta şu kadarını söyleyeyim, bizim Mossad ajanlarını tanıdığımız kadar onlar da bizi tanıyorlardı. Birbirimizle birçok kez karşılaşırdık. İsrail'in 1960'ta Buenos Aires'te eski Nazi kamp sorumlusu Eichmann'ı nasıl kaçırdığını ve herkesin gözü önünde El Al uçağına bindirip İsrail'e götürdüğünü hatırlayın. Hiçbir milli yahut milletler arası kanun tanımayan bir devlettir İsrail. İstedikleri şeyleri istedikleri gibi yapma hakkına sahip olduklarını düşünüp başka hiçbir kanun veya kurala saygı duyma gereği duymazlar. Canları neyi çekiyorsa yaparlar. Bunu dünyanın her köşesinde yaptılar, hala da yapmaya devam ediyorlar. Her ne olursa olsun, hakiki adaletin elbet gelip tüm bu Siyonist suçluların bu şekilde devam etmesine daha fazla müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 27 Şubat 2010. Yalnızca ABD'nin kutlamadığı 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs 2010, sembolik bir gün bu. Milletler arası seviyede işçilerin, emekçilerin gününü kutluyoruz. Türkiye için de ayrıca sembolik değeri olan bir gün ki 33 sene sonra yani 1977'de Taksim'de gerçekleştirilen katliamdan sonra ilk defa olarak 1 Mayıs Taksim'de hem de resmi bir izinle kutlanabiliyor. Evet, bundan 33 yıl önce gerçekleşen bu katliamın faili olan suçlular hiçbir şekilde tutuklanmadığı ve yargılanmadığı halde bu hadisenin kurbanı olan işçiler bugüne dek bir bütün olarak cezalandırılmış, işçi sınıfınca Amerika Birleşik Devletleri hariç tüm dünyada serbestçe kutlanan bu büyük günün Taksim'de kutlanması yasaklanmıştır. 1 Mayıs'ın yeniden serbestçe kutlanması şerefi atılan bir diğer iyi adım olarak yine Sayın Erdoğan'ın hükümetine nasip olmuştur. Benim için 1 Mayıs'ın bir başka hususi anlamı daha var. Nedir peki bu anlam? 1 Mayıs erkek kardeşimin doğum günüdür aynı zamanda ve bugün itibariyle 59 yaşındadır kendisi. Bu yüzden evdeyken iki ayrı kutlama yapardık 1 Mayıs'ta. Biz çocuklar Venezuela'nın başkenti Caracas'taki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere babamıza eşlik eder, öğleden sonra eve dönünce bu kez kardeşimin doğum gününü kutlamak üzere bir parti düzenlerdik. Açıkçası bugün geldiğinde ziyadesiyle hassas olurum. Şimdi sizinle konuştuktan sonra kardeşimi telefonla arayacağım ve hem doğum gününü tebrik edecek hem de gerek Caracas'taki gerekse Venezuela'nın diğer yerlerindeki 1 Mayıs kutlamaları konusunda kendisinden bilgi alacağım. 1 Mayıs tüm dünyada bugüne dek kutlanmış olup bugün de aynı şekilde kutlanır. Hitler döneminde bile Almanya'da, Mussolini döneminde bile İtalya'da, Franco döneminde bile İspanya'da kutlanmıştır mesela. Ülkem başta askeri diktatörlüklerin hüküm sürdüğü dönemler dahil tüm Latin Amerika ülkelerinde 1 Mayıs yine bir tatil günüdür ve aynı şekilde kutlanmıştır. Hindistan'da, Tayland'da artık aklınıza neresi geliyorsa her yerde 1 Mayıs böylece açıkça kutlanan bir gün ola gelmiştir. Tek bir istisnası vardır bunun. Yalnızca 1 Mayıs'ın doğum yeri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaz 1 Mayıs. Çünkü bu ülkede fabrikalardaki ağır çalışma şartlarını protesto edip artık günde 8 saatten fazla çalışmak istemeyen ve bu sebeple sokaklara dökülen Amerikalı işçilere polislerce otomatik silahlarla ateş açılmış, çok sayıda işçi öldürülmüştür. 1886. Oysa işçiler bu hakkı almak için sadece barışçı gösterilerde bulunuyor ve grev yapıyorlardı. 1 Mayıs'ta işte bu vesileyle öldürülenlerin hatırasını yaşatmak için tesis edilmiştir. ABD tam da bu yüzden 1 Mayıs'ı tanımaz. Onun yerine İşçi Bayramı diye bir gün kutlanır Eylül ayı başında. Bu husus şu bakımdan önemlidir ki demokrasi dersi vermek ve insan hakları götürmek üzere tüm dünyaya müdahale eden ABD demokrasisi, asgari haklarını almak üzere barışçı gösteriler tertipledikleri için böyle bir katliamla karşılaşan kendi insanlarına, bu derece korkunç bir günün hatırasını yaşatmak isteyen kendi işçilerine bile bu hakkı tanımamaktadır. Hatırıma gelmişken bence ilginç bir diğer nokta daha olabilir Türkiye'deki serbestlik kararında. 1977 Taksim katliamından tam 33 yıl sonra 1 Mayıs kutlamalarına tekrar izin verilmesinin şerefi her ne kadar Tayyip Erdoğan'a ait de olsa, acaba bu tamamen onun veya kadrosunun aldığı bir siyasi karar mıdır, yoksa arkasında bir takım Yahudi mihrakların da teşviki mevcut mudur? Ben Allah'a inanırım, büyü ve hurafelere falan da inanmam, ancak bazı büyülü rakamların kimilerince mühim olduğunu da bilirim. Şu yüzden söyleme ihtiyacı duyuyorum ki Hazreti İsa Hristiyan kaynaklarına göre 33 yaşında çarmıha gerilmiştir. Şimdi hem de tam 33 sene sonra böyle bir karar alınca bazı istifhamlar tedavi etmiyor değil. Ümit ediyorum İstanbul'da, Ankara'da ve tüm Türkiye'de hepiniz 1 Mayıs'ı kutluyorsunuzdur. Dediğim gibi sadece ABD'de kutlanmaz çünkü 1 Mayıs. Latin Amerika yahut başka yerlerdeki tüm askeri diktatörlüklerde ve yine yakın tarihin meşhur faşist rejimlerinde bile kutlanabilirken, 1 Mayıs'ın ABD'de kutlanamaması bana Amerika'nın kendisine yakıştırdığı dünya demokrasi jandarmalığını hatırlatıyor. Hani demokrasiyi korumak üzere canı çektiği her yere müdahale edişini. Tabii bu da belli bir vasıtaya dayanarak oluyor ki bu vasıta da şu anlama geliyor: kitle bombardımanı, askeri müdahale ve 1991-2003 arası Irak'ta 1 milyondan fazla çocuğun hayatına mal olduğu şekilde ilaç ambargosu nevinden her çeşit tedbir. Yani şu güya Birleşmiş Milletler kararı denilen ambargo sebebiyle ölen masumların katili ABD'nin ve Siyonizmin başvurduğu demokrasi getirici tedbirler. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 1 Mayıs 2010. İkinci Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı? Bugün 8 Mayıs 2010. Bu tarih İkinci Dünya Savaşı'nın Batı cephesindeki muharebelerin resmen sona erişinin, yani Almanya ve İtalya'nın Avrupa'ya olan yürüyüşünün durduruluşunun üzerinden tam 65 yıl geçtiği anlamına geliyor. İşin aslı hakiki imza bir gün sonra atılmıştır ancak tarihe böyle geçirilmiştir. Sebebini anlatayım. Amerikan ordusu komik ve tuhaf bir şey yapmış ve General Eisenhower Fransa'daki bir takım Alman generallere Almanya'nın teslimi üzerine imza attırmıştır. Ancak aslına bakıldığında asıl teslim antlaşmasının Almanlarla Stalin adına Ruslar imzalamıştır. Alman Mareşal Keitel, Berlin yakınlarındaki Kaiser'in sarayında imzalar bunu. Atılan imza böylece Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa arasındaki savaşı resmen sonlandırır. Nazi Mareşali Keitel önceden Fransızlarla atılan imzaya kızmıştır. Çünkü Fransa'nın masada ne işi vardır? Onlar zaten yenilmişlerdir. Orduları da uzun zaman önce Almanlara teslim olmuştur. Bütün bunları niçin anlatıyorum? Bugün tüm dünyada ABD etrafında dönüp durmak üzere büyük zafer kutlamaları yapılıyor. Amerika şöyle yaptı, Amerika böyle kazandı falan filan. Bu gerçekten de bir Amerikan zaferi midir? Birazdan savaşın asıl muzaffer gücü Sovyetlerden bahsedeceğim ancak yine herkese unutturulan, unutturulmak istenen bir başka muzaffer liderden söz etmek istiyorum öncelikle. İşte bu muzaffer lider Mareşal Josip Broz Tito'dur. Zaferi unutturulan bir toplumun lideridir o. Çünkü Tito'nun liderliğinde Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, Slovenler, Kosovalı Arnavutlar ve diğerleri sımsıkı kenetlenmiş, işgalci Nazileri ve İtalyanları mahalli milisleriyle birlikte Yugoslavya topraklarında mağlup edilmişlerdir. Bu savaşı yürüten ve nihayetinde Yugoslavya'yı kuran Tito'nun adı geçirilmemeye çalışılıyor, her nedense. Şimdi söylediklerim ve söyleyeceklerim vesilesiyle propaganda denilen araç kullanılarak tarihi hakikatlerin nasıl saptırıldığını, insanların dikkatinin hem geçmişte hem bugün de nasıl gerçeklerden uzaklaştırıldığını göstermek istiyorum. Bir kere Alman ordusunun 2. Dünya Savaşı sırasında Doğu cephesinde Rus veya Sovyet cephesinde 550'den fazla tümeni vardı. Batı cephesinde ise yalnızca 47 Alman tümeni vardı. Sayısı bu kadardı. Doğu cephesinde ise bunun 10 katı tümen mevcuttu. Bu Alman tümenlerinde sayısız İtalyan, Ukraynalı, Bulgar, İspanyol, Fransız, Belçikalı, Macar, Arap ve diğer milletlerden seçkin askerler veya gönüllüler vardı. Kudüs'te eğitilen ve İslam düşmanı, Arap toplumunun düşmanı İngiliz ve Fransızlarla savaşmak isteyen Araplardı bunlar. Neticede Doğu cephesinde Alman ordusu bünyesinde silah altında olan 2 milyondan fazla asker savaşıyordu. Şimdi kalkmışlar Amerikalı, İngiliz, Polonyalı, Yunan, Hollandalı, Kanadalı ve Fransız askerlerin katıldığı Normandiya çıkartmasını ve savaşını 2. Dünya Savaşı'nın en önemli zafer sahnesi olarak pazarlıyorlar. Kendileri açısından öyle olabilir ancak savaşın bütünü bakımından kıymeti harbiyesi çok küçüktür. Savaşın asıl büyük muzaffer gücü Kızıl Ordu'dur. Savaşı hakikaten kazananlar onlardır, yani Kızıl Ordu'da savaşan askerlerdir. Şu halde biri hakiki diğeri sonradan dahil olan talihi güç olarak 2. Dünya Savaşı'nın iki muzafferinden söz edebiliriz. Sovyetler bünyesindeki milletlerden askerlerin oluşturduğu Sovyet ordusu ve ABD sanayinde emek veren ve ABD'ye silah üstünlüğü getiren Amerikan işçi sınıfı. Ne var ki bugün Amerikan tarafı yegane muzaffer güç olarak parlatılır ve dünyanın dört bir köşesinde bundan bahsedilirken Sovyet ordusunun zaferinden söz eden pek kimse, belki hiç kimse yoktur. Belki bunda bugün komünist blok devletlerinin artık var olmamasının, o paranoyakça dinsizlikleri ve bu istikamette işledikleri suçlardan dolayı kimsenin adlarını anmak istememesinin bilhassa payı da olabilir. Ancak aşikar olan bir hakikat vardır ki tarih çarpıtılmaktadır. Emperyalist ABD ve Siyonist mihrakların güdümündeki Batı medyasının gücünün bir yansımasını görüyoruz burada. Hani propagandanın bir kuralıdır ya, bir yalanı birçok kez tekrar ederseniz bir zaman sonra artık hakikat zannedilir. İkinci Dünya Savaşı bahsinde de aynı durum söz konusudur. Olmamış bir tarihi hakikati, sırf böylesi yalan ve tahrifatlarla sürekli tekrar ederek imal etmişler, şimdi de onu kutlamaktadırlar. Nazi Almanyası'nın dahi propaganda bakanı Goebbels'i bilirsiniz. Almanlar hiç olmazsa dürüsttü ve yaptıklarının propaganda olduğunu belirtiyorlardı. Bunlarsa tam bir münafık karakteri taşıyorlar, ikiyüzlüler ve imal ettiklerini tarihi hakikat diye tüm dünyaya yutturuyorlar. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 8 Mayıs 2010. 3. ayrımın sonu sayfa 40.